أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşler, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yüce Rabbimiz inşallah Teala bu sohbetimizi hayırlara vesile. En son dersimizde düşünme türlerinden aydın düşünmenin üzerinde durduk ki bizler ancak aydın bir şekilde düşünmemiz halinde hakikatlere ulaşabileceğimizden bahsettik. Bu akabinde komünizmin ve kapitalizmin temel dünya görüşünden bahsettik. Onların hayata bakış açılarının üzerine bina edildiği fikri kaidelerinden bahsettik. Ve her iki ideolojinin, her iki yaşam tarzının temel fikirlerini akla dayanmadığından bahsettik. Hatırlayacak olursak, kapitalizm, kral ve kilise ittifakına karşılık, düşünür ve aydınların ittifakıyla onların kendi peşlerine takıp da sürüklediği halk arasında çıkan çatışmanın, çıkan savaşın sonucunda bir uzlaşı olarak ortaya çıkmıştır temel fikri. O da sekülerizm ya da diğer bir adıyla laiklikti. Bir taraftan kendi uydurdukları, kendi elleriyle yazdıkları kitapları din diye dayatan kilisenin karşısında bunu reddeden düşünür ve aydın bir kesim oluştu. Ve neticede ne dinin varlığı inkar edildi, ne dinin hayata müdahalesi istendi. İkisinin ortası uzlaşı anlayışına dayalı laiklik anlayışı oluşturuldu. Dolayısıyla kapitalizmin akidesinin temel fikrinin laiklik olduğunu ve laikliğin de bir uzlaşı sonucu ortaya çıktığını söyledik. Yani akıl ile elde edilen bir düşünce değildi. Ya da aklı ikna eden bir düşünce de değildir. Aynı şekilde komünizmin de temel dünya görüşünün maddeye dayandırdığından bahsettik. Komünizme göre ya da diğer adı sosyalizme göre bütün varlık kendinin varlığın temelinde madde vardı. Maddeye dayanıyordu. Ve maddeyi her şeyin esası olarak kabul ediliyordu ki bu da zaten akli olan bir anlayış değildi. Bugün inşallah Teala İslam'ın temel fikrinin, temel dünya görüşünün nasıl aklı ikna eden bir görüş olduğunu, fikir olduğundan bahsedeceğiz. Yani diğer adıyla aslında İslam akidesinin, İslam'ın fikri kaidesinin akla binen bir fikir olduğunu, bir kaide olduğundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla yegane, akli olan akideye sahip İslam vardır. Diğerleri akli bir akideye, akli bir temele sahip değillerdir. Şimdi düşünme ne üzerine gerçekleşiyordu? Düşünme hissedebildiğimiz vakalar üzerine gerçekleşiyordu. Biz insanlar neyi hissediyoruz? İnsanı, hayatı ve kainatı hissediyoruz. Dolayısıyla bunlar üzerine düşünmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Öyle mi? Ve bunlar üzerinde etraflıca ve derinlemesine yapılan düşünme aydın düşünmeydi. Şimdi İslam akidesinin nasıl aydın bir düşünme meselesinde bizim zihnimize beraklaştığına bakalım. Önce İslam akidesi nedir? İslam'ın temel fikri nedir? Ona bakalım. İslam'a göre biz insanların hissettiği bütün varlıklar, yani insan, hayat ve kainatın bir başlangıcı vardır. Bunları var eden bir yaratıcı vardır ki o da Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığı ezelidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu var ettiği, yarattığı insan hayat ve kainatı bir gün yok edecek. Bu vakanın adı ne? Kıyamet günü. Peki bu dünya hayatının öncesiyle olan ilişkisi nedir? O da şudur. Biz insanoğlu ve hissettiğimiz bütün mahlukat o yaratıcı olan Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratığı mahluku olduğumuzdur. Ve biz onun mahluku olmakla birlikte ondan gelen vahiy ile bu dünya hayatında sorumluyuz, kayıtlıyız. Bu dünya hayatının sonrası olan ile ilişkisi nedir? Sonrasında Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirdiği gibi kıyametten sonra yeniden bir dirilmeden bahsediyor ve hesaptan bahsediyor. Dolayısıyla oradaki hesap neyle alakalıdır? Oradaki hesap Allah'tan gelen nizam ile bu dünyada ona uyup uymadığımızla alakalı bir hesaptır. İşte İslam akidesinin izahatı budur. Allah Subhanahu ve Teala insan hesap kainatı yarattı. İnsanı kendisine kulluk etmek üzere yarattığını bildirdi. Melekler, Resuller aracılığıyla kitap indirdi. Bizim bu dünya hayatında nereden sorumlu olacağımızı bildirdi ve sonra ahiretten bahsetti. Kıyamet ile ahirette tekrar dirileceğimizden ve sonra çekileceğimizden bahsetti. İşte İslam'ın temel fikri bu. İslam'ın akidesi bu. İslam nizamının üzerine bina edildiği temel bu. Bu İslam'ın külli fikridir, fikri kaidesidir. Bütün fikirlerin kendisinden çıktığı esastır. Bunun nasıl akli bir akide olduğuna şimdi bakacağız inşallah Teala. Şimdi daha önce insanı ele alır, hayatı ele alır ve kainatı ele alır. Değil mi? Ve bunların sınırlı olduğundan bahsettik. Biz insan olarak sınırlıyız. Kilomuzla, boyumuzla sınırlıyız. Yeteneklerimizle sınırlıyız. Duyu organlarımızla da sınırlıyız. Belli bir mesafeye kadar görebiliyor, belli bir mesafedeki sesi işleyebiliyor ve yiyeceğimiz, içeceğimiz de sınırlı. Yani bir sınırlığımız, bir muhtaçlığımız söz konusu. Yaşadığımız hayat sınırlı çünkü herkesin hayatı kendisinin doğumuyla başlar, ölümüyle biter. İçinde yaşadığımız kainat da sınırlı. Çünkü kainat dediğimiz yıldızlar topluluğudur. Şimdi biz kendimizin sınırlı olduğumuzu, hayatımızın sınırlı olduğunu çok rahat bir şekilde müşahede edebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ama kainatın sınırlı olması noktasında müşahede etmeyebiliyoruz. Çünkü kainat dediğimiz şey olabildiğince geniş, sonunu göremediğimiz bir yıldızlar topluluğu. Fakat bunun sınırlı olduğunu basit bir akli önermeyle ortaya koyabiliyoruz. Neticede kainat dediğimiz, dediğim gibi dünya, ay, güneş ve diğer yıldızlardan ve gök cisimlerden müteşekkildir. Bunların her biri kendi içerisinde sınırlıdır. Her biri sınırlı olduğu için bu sınırların sayısını ne kadar artırırsan da artırın, neticede kainat sınırlı olacaktır. Şu masa gibi düşünün. Şu masayı görebiliyoruz. Boyunu, sonunu, başlangıcını ne kadar edebileceğini görebiliyoruz. Sınırlı olduğunu her halükarda görebiliyoruz. Ama bu masalar, yani böyle milyar tane masa üst üste koyduğunuzu düşünün. Çok uzunca bir dizi olacaktır. Ve siz bu kadar sayıdaki masanın üst üste ya da yan yana konulmasıyla sonunu görmeyebilirsiniz. Sizin sonunu görmediğiniz bu dizinin sonsuz olduğunu göstermez. Siz bu dizinin aslında bu parçalardan oluştuğunu görürsünüz. Bu parça kendi içerisinde sınırlı olduğu müddetçe siz bu parçalardan istediğiniz adette artırır, yine sınırlı olacaktır. Kainatı da böyle düşünün. Yani gözle görebildiğimiz gök cisimleri var. Ay, güneş, yıldızlar var ama göremediklerimiz de var. Dolayısıyla neticede her biri kendi içerisinde sınırlı olduğundan dolayı siz bunların sayısını ne kadar artırırsanız artırın, neticede kainat sınırlı olacaktır. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Şunun için, biz hissettiğimiz vakalar üzerinden bir akıl yürüteceğiz. Biz akletmeye çalışacağız. Sınırlı olmak ne demektir? Ezeli olmamak demektir. Başı ve sonu var demektir. İşte sınırlı olan bir şey ezeli değil, yani öncesiz değil. Diğer tabirle sonradan olmadır. Her sınırlı sonradan olmadır. Onun için sınırlıların, sınırlandırılmış olan eşyanın, mahlukatın bir sınırlandırıcı tarafından sınırlandırılmış olması kaçınılmazdır. Yani bu varlığın, bu mahlukatın dayandığı bir nokta vardır. İşte mutlak surette biz insan hep ve kâhet üzerinde tefekkür ettiğimizde bunların öncesiz olmadıklarını, yani bir varlık tarafından meydana getirildiklerini, var edildiklerini görebiliyoruz. Yaratma kelimesi ve yaratma kavramı aslında günlük hayatımızda nasıl ifade edeyim? Yaratma kelimesi anlamı itibariyle yoktan var etmedir. Şimdi günümüzde Türkçe'de bu çok kullanılır ama yanlış kullanılıyor. Kendi anlamından, kendi kavramından uzaklaştırılmış bir şekilde kullanılıyor. Yani insanın bir şeyi keşfetmesi, bir şeyi icat etmesi ya da bir şeyden faydalanarak başka bir şeyi oluşturmasına halk arasında yaratma deniliyor. Hayır, bu yaratma değildir. Bu oluşturmadır, bu icat etmedir, bu bir eseri başka bir şeyden faydalanarak oluşturmadır, şekil vermedir. Onun için yaratma ol dediğinde onu vermektir. Zahmet etmeksizin sadece o şeyin var olmasını dilemekle olu vermektir. Dolayısıyla yaratmak sadece yaratıcıya, yani Allah Subhanahu ve Teala'ya has bir eylemdir. Onun için günlük hayatımızda bu kelimeyi kullanıyorsak da artık bundan vazgeçmemiz gerektiğini de hatırlatmış olalım. Onun için insan hayat ve kainatın sınırlı olması, yani ezeli olmaması, onun mutlak manada yaratılmış olduğunu ortaya koyar. Yani onun bir yaratıcı tarafından ol demesiyle oluvermiştir. Bu da çok üstün bir kudreti, üstün bir gücü, üstün bir bilinci gerektiriyor. Mesela bundan sonraki hususta, yani bugün bütün akleden her insan şunu rahatlıkla söyleyebilir. Bu masa kendinden olmadı. Bunu bir usta yaptı. Bu basit masayı bile bir usta yapabiliyorsa, kendi şahsınızı, insanı bir düşünün, bu hayatı düşünün, kainatı düşünün ve kainattaki diğer muhteşem varlıkları düşünün. Bunların bir ustası, bir yaratıcısı olmaz mı? Elbette olur. Ha, mesela bundan sonrasını biraz daha netleştirmekte kalıyor. Bu yaratıcı nereden geldi? Değil mi? Bunun için söylenebilecek, iddia edilebilecek 3 iddia var. Başka yok. Ya bu yaratıcı da başkası tarafından yaratılmıştır dersiniz. Bir iddia. İkincisi, ya bu yaratıcı kendi kendini var etmiştir, yaratmıştır dersiniz. Bu da ikinci iddia. Üçüncü iddia ise, bu yaratıcının varlığı vacip, varlığı ezeli, varlığı herhangi bir şeye dayanmamaktır dersiniz. Başka bir iddia da söylenemez. İlk iki iddia akli değildir. Niye akli değildir? Şimdi yaratma üzerine sahip olan bir varlık sınırsızdır. Yani aciz değildir. Yaratılmış olan ise acizdir, eksiktir ve sınırlıdır. Sınırlı olan bir şey yaratıcı olamaz. Kendimizi düşünelim. Biz aciziz, eksiyiz ve sınırlıyız. Yaratabiliyor muyuz? Hayır. Bir şeye ol dediğimizde olu verebiliyor mu? Hayır. Bunu çok sadece kendimiz için değil. Hissettiğimiz bütün mahlukata bu özellik yoktur. Dolayısıyla yaratılmış olan yaratıcı olmaktan uzaktır. Eğer yaratabilmişse yaratılmamıştır. Yani aciziyet ile mükemmellik aynı anda olamaz. Bir arada olamaz. Ya sen sınırsız, mutlak güç ve hakimiyet sahibisin, yaratıyorsun, ya da sen acizsin, yaratılmışsındır. Dolayısıyla Allah, yani insan hayat ve kainatı var eden, yaratan yaratıcı yaratılmış olsaydı bizi yaratamayacaktı. O da aciz olurdu. O da bizim gibi mahluklardan bir mahluk olurdu ki dolayısıyla onun yaratıcılıkla vasfedilebilmesi için yaratılmamış olması gerektirir. İkinci iddia, yani benzer bir mantık ile abestir. Yani bir varlık aynı anda hem kendisinin mahluku hem de kendisinin yaratıcısı olamaz. Yine dediğim gibi aynı anda hem sınırlı hem de sınırsız olamaz. Bu da akla aykırıdır. O zaman tek bir iddia kalıyor. insan hayat ve kainatı, bütün bu alemi yaratan, var eden yaratıcı, varlığı ezelidir, varlığı herhangi bir şey dayanmamaktadır. İşte İslam akidesinin en temel noktası burası. İslam nizamın üzerine bina edildiği nokta burası. Öyle bir yaratıcının mahlukuyuz, öyle bir yaratıcının kuluyuz ki eksiksizdir, sübhandır, noksanlıklardan beridir, aciz değildir, samettir, hakimdir, her şeye gücü yeterdir ve onun kulu olmak olan ona dayanır. Ve ona dayanan insan güçlüdür. Ona dayanan insan en güçlüye, en sağlama dayanmıştır. İşte kişinin böylesi bir idrak ile Allah'a iman etmesi kişiyi gerçek anlamda Allah'a da kul olmaya götürür. Eğer bizler atalarımızdan, eğer bizler içinde yaşadığımız toplumdan sırf bir takım bilgileri ezberlemek suretiyle inanmışsak, biz o yaratıcıya gerçek anlamda kul olmak için uğraşmayız. Yani diğer tabirle, eğer biz düşünerek, aklederek inanmamışsak, yaratıcıyı bulma noktasında tedbir etmemişsek, yaratıcıya inanma noktasında aydın düşünmemişsek, o zaman biz taklidi bir imana sahibiz. Yani bize küçüklüğümüzde anne babamız, dedemiz ya da okulduğumuz okullarda öğretmenlerimiz tarafından öğretilmiş bir amentoya sahibiz. Değil mi? Amentoyu ezberlemekle gerçek anlamda iman etmiş olmuyor. Ha, zahir gözümüzde iman etmiştir. Biz onun niyetini bilmiyoruz ama kişiyi gerçek anlamda Rabbine kul olmaya götürmez. Kişiyi gerçek anlamda ona dayanmaya gitmez. Ona teslim olmaya götürmez. Böylesi bir iman. Evet. Onun için İslam akidesi kesinlikle her Müslümanın velev ki önce ezberlemiş olsa dahi, velev ki önce taklilen iman etmiş olsa dahi eninde sonunda tedebbür ederek, tefekkür ederek tekrar iman etmesi lazım. Yani dedik ya, insan her ve kainatın yaratıcısının akli olarak ortaya konması şekliyle. Evet. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığına böylesi bir şekilde edilen iman kişiyi bu dünya hayatında olup biten her şeyi daha bir anlamlı kılmasına vesile olur. Onu yerli yerine oturtabilir. Karşılaştığı diğer hayata dair problemlere çözüm getirebilir. Nereden getirecek? İmanına götürecek, akidesine götürecek. Yani hiçbir şey yoksa kendisi var olan Rabbine, Allah'a götürecektir. Çünkü bütün çözüm oradadır. Önemli olan bu sorunu çözmesidir. Önemli olan kendisinin, hani ilk başladığımız günde ifade ettik ya, halk arasında hem basit tabirle sorular sorulur ya, nereden geldin, nereye gideceksin ve burada ne işin var? İşte bu bir nevi bir düğümdür aynı zamanda. Çözüm istenen bir sorundur. Çözülmesi gereken bir düğümdür. İşte İslam bunu çözüyor. İslam senin nereden geldiğini, senin nereye gideceğini ve senin burada ne iş yapman gerektiğini, niçin var olduğunu sana en sade bir şekilde ifade ediyor. Ve bu insanın aklını ikna eden, aklı olan yegane temel fikirdir. Hiçbir ideolojide, başka hiçbir fikirde insanın aklını ikna eden böyle bir fikir yoktur. Ha, biz evet akletmek suretiyle yaratıcının varlığına vakıf olduk. Ama yine sahip olduğumuz akledebilme yeteneğiyle aslında yaratıcıyı çözemeyiz. Yaratıcının nasıl bir duyu olduğunu, zatıyla alakalı hiçbir fikir yürütemeyiz. Yaratıcının neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, bizi niçin yarattığını biz bilemeyiz. Yaratıcının bizden bir talebi olup olmadığını, varsa ne olduğunu yine biz bilemeyiz. Ancak o bize bildirirse biliriz. Niye? Çünkü onun zatı bizim his alanımızın dışındadır. Biz akletmekle onun varlığına kanaat getiririz. O ise insanlar arasında seçtiği elçilerle, nebilerle, rasullerle bize kendisini tanıtır. Bize kendisini tanıtmakla birlikte bizi de bize tanıtır. Bize hayatı da tanıtır. Bu dünya hayatında ne için var olduğumuzu da bize anlatır. Ne yapmamız gerektiğini, bize iyiliği, bize doğruluğu, bize yanlışı, hakkı, batılı Rabbimiz verirler. İşte hayata dair bütün değer yargılarının üzerine bina edildiği temel fikir bu. Akide. Hani diyoruz ya, burası sağlam olursa insanın Rabbine teslimiyeti daha bir sağlam olacaktır. Ama burası sağlam olmazsa, deneyim, burası ezberlenmiş bir bilgiyse insandaki bu iman çok sağlam bir iman değildir. Sağlam olmamakla birlikte, dedim ya, kişiyi, insanı Rabbine teslim olmaya götürmez. Rabbinden gelen nizama hani semiyena ve ata'na resetmez. İşittim ve itaat ettim düşüncesini oluşturmaz. Dolayısıyla bizler öylesi bir aklı imana sahip olduktan sonra bunun en içtenlikle ifade edebiliriz. Tıpkı Resul'e ilk iman eden sahabeler gibi. Hani ilk dersimizin başında hatırlayın. Dedik ya, Hazreti Ömer'in vakasından bahsettik. İman etmeden önceki Ömer farklı bir Ömer'di. İman ettikten sonra farklı bir Ömer oldu. Niçin farklı bir Ömer oldu? Çünkü temel düşüncesi değişti. İnancı değişti. Akidesi değişti. Akidesi değiştiği için ve bu akideye öyle akli olarak iman etti ki dolayısıyla tam bir teslimiyetle teslim oldu. Gaddar iken adil Ömer oldu. Bu durum diğer sahabeler için de geçerli. Hepsi kendi İslam'dan önceki hayatları bambaşkayken ama İslam ile tanışıp Allah'a iman ettikten sonra, Resul'e iman ettikten sonra, onlardan gelen emirlere tabi olduktan sonra her biri bir başka oldular. Niçin? Çünkü onlar hakikaten aklen ikna oldular. Onlar tefekkür ettiler. Hatırlarsınız, tedebbür etmez misiniz bu Kur'an üzerinde diyor Allah-u Teala. Tedebbür, ya'kilun gibi saf düşünmek değildi. Etraflıca ve derinlemesine bir düşünmeydi. Onlar o düşünceyi gerçekleştirdiler ve Allah'a o anlamda hakkıyla da teslim oldular. Şimdi bizler dediğim gibi en genel anlamda bir örnek verdik. Hayatın birçok görüntüsüne, hayattaki birçok nesneye bakarak da üzerine tefekkür edersek aslında her biri bizi bir yaratıcıya götürecektir. Sadece kendi bedenimiz üzerine tefekkür ettiğimizde insan olduğunu düşünün ki topraktan yetişen bitkilerle, meyvelerle, sebzelerle beslenmekte ve bu maddeler insanla görmeyi sağlar, işitmeyi sağlar, koklamayı, enerjiyi, konuşmayı sağlar, bilinci sağlanmaktadır. Bu harikulade bir olay değil mi? Farkında olmadan organlarımızın nasıl birbiriyle koordineli çalıştığını biz biraz biyoloji ve tıp öğrenince görüyoruz. Bir ağzımızı atıyoruz ya, böyle bir boğaz tadını bir şey alıyoruz, karnımız doyuyor, biz diyoruz ki tamam. Yani tatmin oldu fiziksel anlamda ama o yediğimiz şeyin içerimizde, midemizden, hangi işlemlerden geçtiğini hiç düşünmeyiz. Ama biraz tefekkür ettiğimizde harikulade bir fabrika olduğumuzu ve bir insan olmanın böyle bir şeyi meydana getirmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Bu kadar ilerlemiş proje bina. Karşılaştığımız her mesele hakkında tefekkür edersek aynı sonuca varacağız. Ama en temel ve akıllı en net bir şekilde ikna eden husus insanoğlunun sınırlı oluşu, hayatın sınırlı oluşu, kainatın sınırlı oluşu, sınırlı olanın mutlak manada bir tarafından sınırlandırılması gerektiği düşüncesidir. Şimdi bizler Rabbimizin kelamına baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala da kendi kullarının körü körüne ya da zoraki olarak ya da tehditvari bir şekilde ona iman etmemizi değil. Tam tersine Allah Subhanahu ve Teala da ayetleriyle bizim düşünmek suretiyle, akletmek suretiyle ona iman etmemizi istiyor. Yaratmış olduğu eserlere bakarak tefekkür etmemizi istiyor Allah-u Teala. Sadece birkaç tane ayeti burada inşallah Teala hatırlatacağım ki Rabbimiz zaten böylesi bir eylemi gerçekleştirmemizi o emrediyor. Örneğin Ali İmran Suresinin 190. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. inna fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nahari la yati li ulil albab. Bakın, yerin ve göklerin yaratılmasında gece ile gündüzün arz arda peş peşe gelmesinde, değişmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır, deliller vardır. Bakın, biz demin neyi üzerine düşündük? Kainat üzerine tefekkür ettik değil mi? İnsan, hayat ve kainat dedik. Bakın Allah-u Teala da ayetinde yerlerin ve göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün oluşumunda akledenler, tefekkür edenler, tedebbür edenler için deliller vardır. Neye deliller vardır? Bunları var eden, üstün güce sahip bir yaratıcının varlığına deliller vardır. Onun ne kadar mükemmel bir yaratıcı olduğuna dair deliller vardır. Bu ayetler ve bu manalı ayetler çoktur. Ben birkaç tanesini daha okumak istiyorum. Rum suresinin 22. ayetinde Allah subhanahu ve teala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآيَاتِ لِلْعَالَمِينَ. Bakın, benzer üyeleri içermekle birlikte farklı şeylerden bahsediyor Allah-u Teala. Yine yerin ve göğün yaratılışında renklerinizin ve dillerinizin, lisanlarınızın farklı oluşunda bilenler için ayetler vardır, deliller vardır diyor Allah-u Teala. Yine ne yaptı Allah-u Teala? Yaratmış olduğu eserlere insanın ilgisini çekerek tefekkür etmesini, düşünmesini istemektedir. Yine başka bir ayeti kerime grubunda Raşiye suresinde geçiyor. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْاِب۪يلِ كَيْفَ خُلِقَ. Şu develerin yaratılışına bakmaz mısınız? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Şu gün nasıl yükseltildiğine bakmaz mısınız? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Şu dağların ne şekilde dikildiğine bakmaz mısınız? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Şu arzın nasıl serildiğine bakmaz mısınız? Aynı mantık. Yine Rabbimiz, bakın, dağların, develerin yaratılışına, dağların dikilişine, arzın meyvesinde delillerin olduğundan bahsediyor. Bunlar üzere tefekkür etmemizi istiyor. Evet. Es-Saruf suresinde de bir iki ayeti okuyayım inşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَاتِهِ يَسْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّرِّ وَالتَّرَائِبِ. Şu insan neden yaratıldığına bir baksın. O insan ki erkeğin beli ve kadının göğsü arasından çıkan bir sudan yaratıldı. Ki mesela başka ayetlerde insanın ilk yaratılışında ana karnındaki işte embriyo halini, tek hücre halini, gelişimini, etek eve bürünmesi halini daha tıp yokken, daha insanlar anatomiyi veya usrasını icat etmezken Rabbimiz bu aşamaları insanlara anlattı. Anlatmanın da işte gayesinde İnsan oğlunun Allah'ın yaratmış olduğu bu eserlere ile Allah'ı bulmasını, Allah'a aklı olarak var olduğuna ikna olmasını istemektedir. Yani sadece atalardan duyma bir dine talip olmamızı, dine girmemizi istemiyor. Hatta böyle düşünenleri Allah-u Teala yargılıyor, zemrediyor. İşte bununla alakalı iki tane ayet var. Lokman suresinin 21. ayet ile Maide suresinin 104. ayetinde benzer manalarda geçiyor. Diyor ki sen onlara Allah'a ve Resulüne gelin dediğinde, onları İslam'a davet ettiğinde, onları vahye ve hakka davet ettiğinde onlar ne diyecekler? Yok. Biz atalarımızı hangi yol üzerine bulduysa ya da biz atalarımızı hangi din üzerine bulduysa ona uyarır ve o bize yeterdir derler. Allah da uyarıyor. Ya ataları yanlış yaptıysa, ya şeytan onların atalarını cehenneme götürdüyse hala onu mu takip edecekler? Akletmez misin? Bakın, bu önemli bir mesele, karıştırayım. Şimdi biz bir defa dünyaya geliyoruz. Bize yaşam hakkı bir defa veriliyor. ikinci defa verilmiyor. Dolayısıyla bir defaya mahsus olan bu hakkı iyi kullanmak için düşünmek zorundayız. Akletmek zorundayız. Asıl taklitten, taklitçilikten, yüzeysel düşünmekten vazgeçmeliyiz. Ki kendimiz olabilelim. Ki kendi imanımıza sahip olabilelim. Ki kendi kararlarımızı kendimiz verebilelim ve buna binen Rabbimize karşı hesabını verebilelim. Çünkü Allah-u Teala başkalarının aklına uyup da cehenneme giden insanları da bize anlatıyor. Onların kendi reislerini şikayet ettiklerini söylüyor. Kendi hocalarından ya da kendi işte liderlerinin kendilerini saptırdığını ve cehenneme düşürdükten bahsediyor. Allah sözde kitap gönderinden bahsediyor. Akıl verdiğinden bahsediyor. Onun için düşünmek zorundayız, akletmek zorundayız ki hakikatleri kendimiz bulalım ve kendimizin bulmuş olduğu hakikate de dört elle sarılabilelim. Evet, bu yönüyle ise baktığımızda İslam akidesi akli bir akideye sahiptir. İnsanın aklını ikna eden, delillere binaen bir inançtır. Ve buna ek olarak İslam akidesi temel fikrin, İslam inancı insanın yaratılışına, insanın fıtratına da uygundur. Hani tekrar geriye dönerek hatırlayın. Biz insanı tanımlarken ne demiştik? İnsan bir takım içgüdülere sahiptir demiştik. Ve bunlardan bir tanesi neydi? Tapınma ya da dindarlık anlamında olan tedeyyün içgüdüsüydü. Yani her insan özünde, yaratılışında zaten tapınma eğilimindedir. İnanma eğilimindedir. O fıtratında yerleştirilmiş olan bir içgüdüdür. Ama işte Allah subhanahu ve teala bu içgüdüyü serbest bırakmamızı, tek başına içgüdüyle hareket etmemizi men ediyor. Nefsimizi kendimize ilah edinmemizin men ettiği gibi. Ya da işte Hristiyanların İsa Allah'ın oğludur dediği gibi, Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur demeleri vardı ya, onlar tamamen kendi heva ve heveslerine göre böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Vallahu Teala onların akıldan yoksun, delilden yoksun olarak bu iddiaları ifade ettiklerinden bahsediyordu ya. İşte bize bu anlamda akletmemizi, bize o fıtratımızı akıl ile yönlendirmemizi istiyor. İnsanlar dediğim gibi fıtraten yaratılış itibariyle bir şeyi kutsama, yüceltme, tapınma, sığınma, yalvarma, dua etme eğilimleridir. Zaten bu duygu değil midir ki insanı sürekli bir şeyleri tapmaya, bir şeyler tapmaya götürmüştür. Hep görürüz, günümüzde de var, tarihte de vardır. İnsanlar ateşe tapmıştır. İnsanlar güneşe tapmıştır. İnsanlar yıldıza tapmıştır. İneğe tapmıştır, puta tapmıştır vesaire. Hususlara tapmışlardır. Niye? Çünkü kendilerinde içgüdü olarak var zaten o. Fakat İslam ise içgüdüyü iman etmede yalnız bırakmamıştır. Demin ifade ettiğimiz ayetlerle birlikte Allah-u Teala akletmemizi istiyor. Bakın İslam'ın geldiği dönemde müşrikler de inanıyorlardı. Değil mi? Orada bir puta tapıcılık vardı. Neydi? Onlara bir takım üstün zevkleri atfederek tapıyorlardı. Ya da bazıları gerçek yaratıcı Allah ile aracı olacaklarını düşünerek onları kutsuyorlardı. Mesele sadece içten gelen bir imanla iman etmek değil. Mesele akli olarak iman etmektedir. Bununla ilgili değerli kardeşler, hepinizin malumu olan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından bahsetmek istiyorum. Yani birçok ayet grubunu ben maalesef bir özet halde geçmek istiyorum. Birinci mesele şu. İbrahim Aleyhisselam'ın bir yaratıcıyı bulma arayışındayken kendi kavminin putlara tapmasını hazmedememesi veya bunu akletme ötesinde düşük görmesi, buna bir anlam verememesi meselesi var. Malum İbrahim Aleyhisselam'ın bizzat babası dahi değil mi? Rivayetlerde geçtiği gibi put yapıcı ya da putların içerisinde bulunan evin hizmetkarı. Ve bir gün tabi İbrahim Aleyhisselam sürekli eleştiriyor. Bunların faydasız olduğundan, bunların insana fayda ve zarar vermediğinden bahsediyor. Ama insanlar akletmiyor. Akletmeyince o putlara tapmaya devam ediyor. bir bayram günü olduğundan bahseder. İnsanlar bayram için bir meydana gider. Dolayısıyla puthane boş bırakılmıştır. Ve İbrahim Aleyhisselam gider o puthaneye, bütün putları baltayla kırar. Ve sadece bir tanesini bırakır. Baltayla götürüp o bıraktığı putun boyunu asar. Millet sonra bayram duruşu gelip o manzarayla karşılaşınca hem şaşırırlar hem de öfkelenirler. Kim yaptı? Kim mescide? Çünkü ilahları kırılmıştır bir bakıma. Kim yapacak? Evvelde putları ağızlarına dolamış bir genç vardı. Getirin bakalım bunu ki İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı getirirler ve der ki sen mi kırdın? Şimdi İbrahim Aleyhisselam tabi ki işte onların akletmelerini istiyor. İnce kırdığını söylemiyor. Diyor ki o bak bir tane kırılmamış. Baltı da onun boyunda. O kırmıştır diyor. Şimdi akleden birazcık akletiniz abi. Ya olur mu? O da taş. Nasıl kırardır? Ya kırar mı kırar? Kıskanmıştır diğerlerini. Kırar yumruğunu tek olmak istemiştir. Öyle yapmıştır. Yok. Put kıskanmaz. Put kıskanmaz. Put konuşmaz. Put kalkıp da baltayı eline alıp da diğerlerini kırmaz. Yani hiçbir şey yapmayan puta niye takıyorsun o zaman? Ama düşünce dediğim gibi sır olunca devamını getiremeyince orada kalıyor. Ve ona satmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili Allah subhanahu ve teala Araf suresinde birkaç ayete bakımın mealen hızlı bir şekilde geçeyim. Diyor ki hiçbir şeyi yaratmayan kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Bakın eğer kişi akletse ki Allah subhanahu ve teala'nın sonsuz güce sahip olduğunu, her şeyi yaratan olduğunu inandıktan sonra hiçbir şey yaratmayan, bilakis kendileri yaratılmış olan bir mahlukatı Allah'a nasıl ortak koşarsınız? Halbuki onlar, yani edindikleri ilahlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız bile uymazlar. Onları çağırsanız da tutsanız da sizin için birdir. Allah'ı bırakıp tapındıklarınız hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi hemen onları çağırın da onlar ise cevap versinler. Yine Allah-u Teala insanoğlunun tefekkür etmesini, düşünmesini bakın her yöntemle uyarmaya çalışıyor. Hatta başka bir ayette size bir misal vereyim diyor ya Hac suresinin 73. ayetinde Allah'ı bırakıp yalvara durduklarında kurtlar bir sineği dahi yaratamazlar. Bir sinek. Sinek küçücük bir hayvan ya. Bırak sineği yaratmayı. O sinek onlardan bir şey katsa bunu bile geri alamazlar. O taptığımız şeyler. Yani o taptığımız yücelsiniz, kendilerine dua ettiniz. Kendinizin sıkıntısını gidermesi için yalvardınız. O taşlar bakın sineğin üzerine kovmaya güç etmezler. Sinek onlardan bir şey katsa bunu ondan sinekten geri alamazlar. Akletmez misiniz? İşte değerli kardeşlerim, inanmak insanda, fıtratında mevcut bir içgüdüdür ama bu içgüdü boş bırakmamak gerekiyor. Çünkü içgüdü boş bırakırsan sen güneşin ısıtıcılığına bakarsın, güneşte üstün bir özellik atfedersin, ona inanırsın, ona takılırsın. Aya, güneşe, ateşe, hatta birileri değil mi? İneğin bir takım faydaları var diye kutsal sayıyorlar. Evet, şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın yine ikinci kısası. Gerçek yaratıcıyı bulma arayışı. Yine Kur'an'da ifade edildiği ayetlerle ben mealen özetlemeye çalışayım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir gece diyor İbrahim Aleyhisselam yıldıza baktı. Ve yıldızlar içerisinde en parlak yıldızı ha benim Rabbim budur dedi. Evet, kendisi bir Rab buldu. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum kardeşler. İbrahim Aleyhisselam'ın kıstasına, akletme yöntemine bakın. Yıldızlar içerisindeki en parlağı seçiyor. Değil mi? Sonra ayın çıktığından bahseder. Ve ay daha ihtişamlı, daha büyük, ışığı daha fazla, bize yakın olduğu için. Ve o yıldızları geride bırakmıştır. Yok dedi, o değil, budur. Neyi kullandı İbrahim Aleyhisselam? Üstünlük arıyor. Yani inanacağı Rab'de üstünlük arıyor. Sonra diyor güneş çatı hepsini söndürdü. Ve dedi ki Rabbim budur diyor. Ve sonra güneşin battığına da şahitlik etti. Bu da battı. Beni bıraktı gitti.
Bu da olmaz dedi.
Ve böylece bir akletme şekliyle ne yaptı? Ve dedi ki aslında ben Rabbim bütün bunların sahibi ve yaratıcısıdır dedi. Demek ki Rab Allah yaratıcı, yani vaka itibariyle kişi de akletiyle olarak üstün olmak zorunda. Benim görebileceğim, dokunabileceğim şeyler yaratıcı olamaz. Çünkü benim his alanıma girenler mutlak manada acizdirler, eksiktirler ve yaratıcı olamazlar. Yaratıcı bunların ötesinde bir şeydir. Yaratıcı bunları var edendir. Yaratıcı bunları yöneten ve yönlendirendir. Değerli kardeşlerim. İşte bizler İbrahim Aleyhisselam gibi putların vakasını anlarsak, izah edersek, bize yine İbrahim Aleyhisselam gibi yaratıcı olacak olan kişinin üstün özelliklere sahip olması gerektiği aklını, mantığını kullanırsak, bu noktada imanımızı tahkiki bir imana dönüştürebiliriz. Akla dayalı, güçlü, kuvvetli, hiçbir bela ve musibet ile sarsılmayan kuvvetli bir imana sahip olabiliriz. Biz burada ne kadar derin ve aydın bir tefekkür gerçekleştirirsek, ne kadar Rabbimiz ile bağımızı kuvvetlendirirsek, Rabbimize karşı itaatımız o derece artar. Eğer bizim itaatımız eksikse, eğer bizim Rabbimize karşı samimiyetimiz eksikse, eğer bizim ibadetimiz eksikse, eğer bizim Rab'den ziyade başka şeylerde korkumuz varsa, eğer bizim rızk noktasında, ecel noktasında ve diğer hususlarda Allah'a dayanmaktan çok insanlara ve beşere dayanıyorsak, bizim dönüp dolaşacağımız yer burayı tekrar kurcalamak olacaktır. Tekrar imanımızın akli olarak ne kadar aklı ikna eden bir inanç olduğunu, bir akide olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ve belki de ta Medine döneminde inen يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَمْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ ayetini böyle anlamak gerekiyor. Ey iman edenler, iman ediniz ayetini. Yani bizler dediğim gibi hayatın sıkıntılarına karşı bunalabilir veya bir takım musibetler bizi o anlamda çökertebilir ya da içinde yaşadığımız toplum bizden farklı düşünüyor, başka bir yerden çalıyor olabilir. Bu hiçbir zaman bir Müslümanı ne ümitsizliğe sevk eder ne onların günahına ortak olmaya iter. Eğer Müslüman böylesi bir inanca sahip olursa, böylesi bir yaratıcı anlayışına sahip olursa ne yapar eder? Her türlü sorununu götürür, Rabbine götürür, ona çözdürür. Derdini ona çözdürür. Rızkını ondan ister. Ecelin onun elinde olduğunu ve ona tevekkül edilmesi gerektiğine kesin kanaat ile kanaat getirir. Onun için şunu da dikkat etmek ve hatırlatmak istiyorum. Putlar sadece geçmişte kalmadı kardeşlerim. Putlar sadece İbrahim Aleyhisselam döneminde ya da Muhammed Aleyhisselam döneminde yoktu. Aynı misyon ile bugün de birilerine tazim edilebiliyorsa ya da bir şeylere tazim ediliyorsa, o misyon buna yüklenmişse bugün insanlar da putları çoktur. O zaman insanlar düşünmeliyiz. Ben gerçekten hakkı kimden bekliyorum? Gerçek anlamda günde kaç zekat kıldım namazda, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'i ben fikirsel olarak da ve pratik olarak da ne kadar uyguluyorum? Onlarca defa Allah'tan yardım dilememize rağmen fiziki anlamda kimden yardım diliyoruz? Allah'tan daha çok eğer biz birilerine saygı gösteriyorsak, Allah'tan daha çok birilerine korku ve çekiniyorsak, Allah'tan daha ziyade birilerinin bizim işimizi halledeceğini düşünüyorsak, bakın bakalım biz kendimizi put icat etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Onun için taklidi bir imandan sakınmak adına, akli bir imana sahip olmak adına, akli bir İslam akidesine sahip olmak adına tefekkür etmek, tedebbür etmek, aydın düşünmek kaçınılmazdır. İşte İslam bu kadar berrak, bu kadar net ve bu kadar insanı tatmin eden bir İslam inancına sahiptir. Bir inanca bir akideye sahiptir. Diğer görüşlerde bu yok. Ne diğer dinlerde bu var, ne diğer hayat tarzlarında, ne diğer ideolojilerde bu berraklık, bu ikna edicilik özellik yok. Sadece İslam'da var. Ama ne hikmetse Müslümanlar kendi dinlerinden uzaklaşa uzaklaşa batı kültürüyle yetişmiş olan insanların İslam'ın nizamlarına saldıra saldıra ve İslam ümmetinin evlatları da kendi dinlerini Bilmediklerinden dolayı zannediyorlar ki kendi dinleri töhmet altındadır. Hayır. O beşer ürünün nizamlar tamamen töhmet altında. Onların bir dayanağı yok. Onlar heva ve hevesin sonucu ortaya çıkmış ve uygulamaları ile de ümmeti ne hale getirdiklerini, insanlığı ne duruma getirdiklerini hep beraber şahit oluyoruz. Bugün ümmeti bu duruma getiren İslam değildir. Bugün bu kadar ahlaksızlığın, fuhşiyatın, münkerin artmasına sebep olan İslam değil, İslamsızlıktır. Yani beşeri nizamların uygulanması neticesinde bunlar gerçekleşmiştir. Değerli kardeşlerim, bugün söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için Allah hepsine razı olsun. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ